4. Bütün hafta iyi çalıştım. Raymond geldi, mektubu yolladığını söyledi. Emmanuel'le iki kez sinemaya gittim. Perdede olup bitenlerden pek anlamazdı. Onun için bir bir anlatmak gerekir. Dün cumartesiydi. Önceden kararlaştırdığımız üzere Mari geldi. Onu içim pek çekti. Meşin sandalları vardı. Memelerinin o taş gibi sertliği hissediliyor. Güneşten yanan yüzü sanki bir çiçeği andırıyordu. Bir otobüse atladık. Cezayir'den birkaç kilometre uzakta, kayalar arasına sıkışmış, kara tarafı sazlarla çevrili bir kumsala gittik. Saat 4'tü. Güneş pek yakmıyordu ama uzun ve tembel dalgacıklarıyla su ılıktı. Mari bana bir oyun öğretti. Yüzerken ağzınızı dalgaların tepelerine verip avurtlarınızı köpükle doldurduktan sonra sırt üstü yatacak, sonra suları gökyüzüne püskürteceksiniz. Sular sanki köpüklü bir oya gibi havada dağılıyor ya da yağmur gibi yüzünüze serpiliyordu. Fakat çok geçmeden tuzlu acılığı ağzımı yakmaya başladı. Mari yanıma geldi. Suyun içinde vücuduma dolandı. Ağzını ağzıma yapıştırdı. Dili dudaklarımı serinletiyordu. Bir süre dalgaların içinde yuvarlandık. Kumsalda giyindiğimiz vakit Mari bana ışıl ışıl gözlerle bakıyordu. Ben de onu öptüm. O andan sonra artık konuşmadık. Onu sımsıkı kavramıştım. Bir otobüs bulup dönmeye, bir koşu evime gidip kendimizi yatağa atmaya baktık. Penceremi açık bırakmıştım. Yaz gecesinin esmer bedenlerimizin üzerinden akmasını duymak ne güzeldi. Bu sabah Mari gitmedi, kaldı. Öğle yemeğini birlikte yiyelim dedim. Et almak için aşağı indim. Dönüşte yukarı çıkarken Raymond'ın odasından kulağıma bir kadın sesi geldi. Az sonra ihtiyar Salamano köpeği payladı. Merdivenin tahta basamaklarında tekme ve pençe sesleri, ardından da "Pis bunlar hayvan!" diye haykırmalar duyduk. İkisi de sokağa çıktı. İhtiyarın hikayesini Mari'ye anlattım. Güldü. Mari, pijamalarımdan birini giymiş, kollarını sıvamıştı. Güldüğü zaman yeniden çekti onu içim. Biraz sonra "Beni seviyor musun?" diye sordu. "Bu anlamsız bir şey ama sanırım sevmiyorum," dedim. Üzülür gibi oldu. Ama yemeği hazırlarken hiç yoktan öyle bir güldü ki sarılıp öptüm. Tam o sırada Raymond'un odasında bir kavga gürültüdür başladı. Önce keskin bir kadın sesi, sonra Raymond'un şu sözleri duyuldu. "Kazığı attın bana, kazığı. Bana oyun etmek neymiş göstereceğim sana." Boğuk boğuk seslerden sonra kadın öyle müthiş bir çığlık kopardı ki merdiven sahanlığı bir anda hınca hınç doldu. Mari ile biz de çıktık. Kadın durmadan bağırıyor, Raymond da varyansını ediyordu. Mari, "Ay ne korkunç," dedi. Ses çıkarmadım. Gidip bir polis çağırmamı söyledi. "Polislerden hoşlanmam," dedim. Ama ikinci katta oturan lehimci ile birlikte bir polis çıka geldi. Kapıyı vurdu. İçeriden artık çıt çıkmaz oldu. Daha hızlı vurdu. Biraz sonra kadın ağladı. Raymond da kapıyı açtı. Ağzına bir sigara iliştirmişti. Yılışık bir hali vardı. Kadın kapıya atıldı ve polis Raymond'ın kendisini dövdüğünü söyledi. Polis, "Adı ne?" diye sordu. Raymond adını söyledi. "Polis benimle konuşurken sigaranı at ağzından," dedi. Raymond duraladı. Bana baktı. Ama sigarasını atmadı. O zaman polis suratına şiddetli bir tokat yapıştırdı. Sigara birkaç metre öteye fırladı. Raymond'un suratı allak bullak oldu. Ama o an ağzını açmadı. Sonra yitik bir sesle, "İzmaritimi yerden alabilir miyim?" diye sordu. Polis, "Al," dedi ve ekledi. "Ama polisin oyuncak olmadığını bir daha unutayım deme." Bu sırada kadın ağlıyor, beni patakladı. "Pezevenk herif, ne olacak?" diye tekrarlıyordu. Raymond da, "Polis efendi, bir adama pezevenk denmenin yasada yeri var mı?" diye sordu. Ama polis, "Tut çeneni be," diye bağırdı. O zaman Raymond kadına döndü. "Hele dur sen, yine görüşürüz küçük hanım," dedi. Polis Raymond'a, "Sana tut çeneni dedik be herif. O gidecek, sen karakoldan çağrılıncaya kadar odanda kalacaksın," dedi. "Böyle titreyecek kadar sarhoş olmaktan utanmıyor musun?" diye ekledi. O zaman Raymond, "Sarhoş değilim ben, polis efendi. Yalnız karşınızda bulunuyorum. Nasıl titremem? Elimde mi ki?" dedi. Kapısını kapadı. Herkes çekilip gitti. Mari ile ben öğle yemeğini hazırladık. Ama onun karnı aç değildi. Hemen her şeyi ben yedim. Mari saat 1'de gitti. Ben de biraz uyudum. Saat 3'e doğru kapım vuruldu. İçeri Raymond girdi. Yatağımdan kalkmadım. Karyolamın kenarına ilişti. Bir an konuşmadan durdu. "Senin sorunun ne oldu?" diye sordum. "İstediğimi yaptım. Ama kadın beni tokatladı." "İşte o zaman ben de onu bir güzel patakladım," dedi. "Sonrasını ben de görmüştüm. Bana kalırsa," dedim, "kadın cezasını buldu demektir. Artık işin rahatlamıştır." O da bu düşüncedeydi. Polis ne isterse yapsındı. Kadın yediği dayakla kalmıştı. Polisleri iyi tanır. Onların suyuna gitmeyi bilirmiş. Sonra polisin attığı tokada karşılık vermesini bekleyip beklemediğimi sordu. Hiçbir şey beklemiyordum. Hem de polislerle de başım pek hoş değildir diye karşılık verdim. Raymond çok sevinmiş göründü. Kendisiyle dışarı çıkmayı isteyip istemediğimi sordu. Yataktan kalktım. Saçlarımı taramaya başladım. O zaman kendisine tanıklık etmem gerekeceğini söyledi. Bence bir ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedim. Raymond'a kalırsa kadının kendisine kazık attığını söylemem yeterliydi. Ona tanıklık etmeye razı oldum. Dışarı çıktık. Raymond bana bir konyak ikram etti. Sonra bir parti bilardo oynamak istedi. Tam kazanacağım sırada kaybediverdim. Sonra bir genel eve gitmek istedi. Ama o yerlerden hoşlanmadığım için olmaz dedim. O zaman ağır ağır eve döndük. Metresinin hakkından geldiği için çok seviniyordu. Bana karşı pek nazik davranıyordu. Düşündüm de o an kendimi mutlu hisseder gibi oldum. Uzaktan kapının eşiğinde ihtiyar Salamano'yu gördüm. Telaşlı bir hali vardı. Yaklaştığımız zaman köpeğinin yanında olmadığını fark ettim. Dört bir yanına bakmıyor, olduğu yerde dönüyor, koridorun karanlıklarını delmeye çalışıyor, anlaşılmaz bir takım sözler geveliyor, o ufacık kanlı gözleriyle yeniden sokağı tarayıp duruyordu. Raymond ona "Neyiniz var?" diye sorunca hemen karşılık verdi. "Pis mundar hayvan," diye mırıldadığını işitir gibi oldum. Durmadan çırpınıyordu. Köpeğinin nerede olduğunu sordum. "Birden çekip gitti," dedi. Sonra dili çözülüverdi. Onu her zamanki gibi bayram yerine götürmüştüm. Barakaların çevresi hınca hınç insanlarla doluydu. Kaçaklar kralını seyretmek için durdum. Yürüyüp gideceğim sırada bir de baktım ki köpek ortalarda yok. Ne zamandır ona daha küçük bir tasma almak niyetindeydim. Ama bu mundar hayvanın başını alıp öyle gideceğini aklıma getirememiştim. O zaman Raymond ona köpek yerini yolunu şaşırmış olabilir. Geri döner ama dedi. Sahiplerini bulmak için kilometrelerce yol tepen birçok köpekten bir sürü örnekler getirdi. Buna karşın ihtiyar daha da telaşlı görünüyordu. Alacaklar onu elimden. Alacaklar. Onu birisi evine almış olsa bari. Ama olmaz. Üstündeki o kabuklarla herkesi tiksindirir. Polislerin eline düşecek. Muhakkak, dedi. Ona bulunmuş hayvanlar evine başvurmasını ufak bir ücret karşılığında köpeğini kendisine geri vereceklerini söyledim. Bana çok mu para isterler, diye sordu. Bilmem, dedim. Bunun üzerine köpürdü. Bu mundar hayvan için bir de para mı vereceğim? Gebersin kafir. Köpeğe küfürler savurmaya başladı. Raymond gülerek eve girdi. Ben de ardından girdim. Bizim katın sağınında birbirimizden ayrıldık. Az sonra ihtiyarın ayak seslerini duydum. Kapımı vurdu. Açtığım zaman bir süre eşikte durdu. Sonra affedersiniz, affedersiniz dedi. İçeriye buyur ettim. Girmek istemedi. Gözlerini ayakkabılarının ucuna dikmişti. Püfürlü elleri titriyordu. Başını kaldırmadan almazlar onu elimden değil mi bayım? Geri verirler değil mi? Vermezlerse halim nice olur, dedi. Bulunmuş hayvanlar evinde köpeklerin, sahipleri gelinceye kadar 3 gün alıkonduğunu, sonra da gereğine bakıldığını söyledim. Sessiz sessiz yüzüme baktı. Sonra iyi akşamlar dedi. Kapısını kapattı. Odasında bir aşağı bir yukarı gidip geldiğini duydum. Karyolası gıcırdadı. Ara duvardan kulağıma garip kısık sesler geldi. Anladım ki ağlıyordu. Neden bilmem, birden anacığım aklıma geliverdi. Ama yarın sabah erken kalkacaktım. Karnım aç değildi. Akşam yemeği yemeden yatağa boyladım. 5. Raymond büroya telefon etti. Arkadaşlarından biri benden söz etmiş ona, pazarı Cezayir yakınlarındaki kulübesinde geçirmeye çağırıyormuş. İyi olurdu dedim. Ama pazar günü bir kadın arkadaşla buluşacağım. Raymond hemen o da buyursun dedi. Arkadaşının karısı bir sürü erkek arasında tek başına kalmamış olurum diye sevinirmiş çok. Telefonu hemen kapatmak istedim. Patron bize dışarıdan telefon edilmesini pek sevmezdi. Ama Raymond, dur biraz, dedi. Bu çağrıyı akşama da söyleyebilirmiş. Ama bana başka diyecekleri varmış. Aralarında eski metresinin kardeşi de bulunan bir fellah güruhu bütün gün peşine takılmış. Bu akşam onu evin yakınlarında görürsen bana haber ver olur mu, dedi. Olur, dedim. Az sonra patron beni çağırdı. O an canım sıkıldı. Bana, az telefon et de daha iyi çalış, diyeceğini sandım. Bu değilmiş söyleyeceğim meğer. Bana henüz bir tasarı halinde olan bir işten söz edeceğini söyledi. Konu hakkında yalnız düşüncemi almak istiyormuş. Paris'te büyük kumpanyalarla doğrudan doğruya ve yerinde işlerini görebilecek bir büro açmayı düşünüyormuş. Oraya gitmek ister miymişim, istemez miymişim? Onu öğrenmek niyetindeymiş. Bu bana Paris'te yaşamak, yılın bir kısmını da gezide geçirmek olanağı verecekmiş. Daha gençsiniz. Sanırım böyle bir hayat hoşunuza gider, dedi. Evet, diye karşılık verdim. Ama doğrusunu isterseniz bence bir, diye ekledim. O zaman hayatınızda bir değişiklik hoşunuza gitmez mi? Diye sordu. İnsan hayatını hiç değiştiremez ki. Zaten herkesin hayatı birbirinin aynıdır. Buradaki hayatımı hiç beğenmiyor da değilim, diye karşılık verdim. Pek hoşnut kalmış görünmedi. Hep kaçamaklı karşılık verdiğimi, içimde yükselme tutkusu olmadığını, bunun da iş hayatında yıkım olduğunu söyledi. İşimin başına döndüm. Onu kırmak istemezdim ama hayatımı değiştirmek için de bir neden göremiyordum ortada. İyice düşünülürse hiç de mutsuz değildim yani. Öğrenciyken bu çeşit birçok tutkum vardı ama okumamı yarıda bırakmak zorunda kalınca çok geçmeden anladım ki bütün bunların gerçek bir önemi yokmuş. Akşam Mari beni görmeye geldi. Kendisiyle evlenmek isteyip istemediğimi sordu. Bence bir ama istersen evleniriz dedim. O zaman kendisini sevip sevmediğimi öğrenmek istedi. Bir başka zamanda söylediğim gibi bunun bir anlamı yok ama herhalde sevmiyorumdur diye karşılık verdim. Öyleyse niçin benimle evleneceksin diye sordu. Bunun hiçbir önemi olmadığını, isterse evlenebileceğimizi söyledim. Zaten isteyen kendisiydi. Ben sadece evet demekle yetiniyordum. O zaman Mari, evlilik ciddi bir şeydir dedi. Ben de değildir diye karşılık verdim. Bir an sustu.